Ayrım 7. Ona katılmak. Erol Toy, sayfa 77. 4. bölüm. Cumhuriyetin altyapısı. Bir kongre, bir sergi. Buna en iyi örnek 17 Şubat 1923'te İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'dir. Bugün Türkiye yöneteni, yönetileni, işçisi, köylüsü, bilgini, bilgesi, hatta İstanbul Ticaret Odası bile oradadır. Bu bütün Türkiye'nin kongre öncesinde aynı salonda açtığı sergi, Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın nasıl bir yokluk ve yoksunlukla yapılabildiğini ve kurtuluşçuların çıplak bedenleri, yalın ayaklarıyla aç susuz ama tam egemenlik kararında birleşmenin hangi mucizeyi nasıl üretebileceğini bütün gizemiyle görmek istemeyeni bile belleğini kazıyacak niteliktedir. Ultralüks salonlarda ileri teknoloji ürünlerini sunuculara gösterişsizse burun kıvırarak dolaşanlarla her fırsatta kendi has değerlerini küçümseyenlere 84 yılda nereden nereye gelindiğini göstermeye yeter mi bilinemez. Yine de Cumhuriyet kazanımlarının ipuçları için göz atmakta yarar var. Ömer Muharrem sabunları, zeytinyağı deney kutuları, çamaşır sodası, tampon mürekkepleri, Süleyman Ferit Eczacıbaşı müstahseratı, 8 çeşit yerli kolonya, Mehmet Şükrü Efendi helvaları, makarna, hidrofil pamuk, üzüm helvası, Şakirzade Ahmet Bey'in boyaları, Nafiz Mustafa Bey'in Zaferi Milli sigara kağıdı, sigara çeşitleri, Kula Çolakzade Fabrikası'nın Yürük ve Belicistan taklidi halılarıyla seccadeler, İzmirli Sadrettin Bey'in Şak Saraçhanesi ürünleri, Konya'dan yün kuşaklar, Aydın ve Niğde'den üzüm, incir örnekleri, Demirci'den kıl torba, Kulalı Hamit Efendi'den yün ve iplikler, Konya Milli Mensucat'ın siyah nakışlı keçeleri, İstanbul Fesanesi'nin çuhaları, İzmir'de Debbav Şevket Efendi'nin köseleleri, Selanik Sanayi Mektebi mezunu, Giritli Salih Zeki Usta'nın zafer pulluğu, Rençber Mücahide, Ayşe Çavuş'un yetiştirdiği ürünlerden örnekler. Karacabey'den İpek Kozası ve İbrişim. Adana'dan Bosnalı Salih Asım Efendilerin ürünleri. Mersin İdadi öğrencilerinin reçel, lokum ve şekerlemeleri. Gelibolu'dan susam örnekleri. Keşan, Bandırma, Garbi, Karaağaç, Afyon, Antep, Hereke, Isparta, Merzifon ve Siirt'te el emeği, göz nuruyla üretilenlerden örnekler. Bugün bir süpermarketin birkaç reyonunda en iyisinin seçilebileceği bu örnekler, kurtuluşa sunduğu ya da düşmana kaptırdığı hayvanlarının yerine kendi koşulan insanların onurla ürettiği, sonradan İzmir İnternasyonel Fuarı'na dönüşen o özgeçili sergide göğsünü gere gere gösterdiği örneklerdi. Bunca yoğun ve coşkun katılımın bilinçaltında topyekün kalkışarak başarılan bir kurtuluş savaşının birleştirip tamamladığı toplumsal altyapıya, Cumhuriyet'in üst yapı kurumlarını ekleme coşkusuyla ilerleme istencinin gizil gücünü görmemek olası mı? Bugün belki mümkün değil ama o gün galiba başta önderleri ulusal kurtuluşçulardan başka görebilen pek az. Çünkü kongreden günümüze 84 yıl geçmesine karşın o zaman alınan kararlardan henüz yaşama geçirilemeyenler bulunmakta. Ve atılımları engelleyenlerle yıllardır ülkeyi yöneten ve yönlendirenlerin toplumsal borcu olarak durmaktadır. Örneğin çiftçi grubu kararlarından her yerde birbirine yakın olan köyler için yeterli arazisi olan yatılı okullar. Her ilçede kurumsaldan çok uygulamalı tarım okulu benzeri işleyecek çiftlikler. Her köye sinema götürülmesi. Mümkün olduğu kadar kısa zamanda bütün köy yollarının çağdaş araçlara uygun olması. Ülkenin her tarafının demir ağlarla örülerek trenin gitmediği yer bırakılmaması, ormanların çoğaltılması, tiftik keçilerinin soyunun tükenmesinin önlenmesi, Eskişehir harasının onarımıyla yeni haralar açılması, örnek ağıllar oluşturulması, tavukçuluğun geliştirilmesi, tıkanmış bataklıkların açılarak sulamanın düzenlenmesi, tüccar grubu kararlarından kendi limanlarımızda kendi bayrağımızdan başkasının ticaret yapamaması, kabotaj hakkı egemenliğimizin tam anlamıyla kullanılması, ulusal sanayinin korunması, sigortaların fahiş prim almasının önlenmesi, şirketlerde her pay sahibinin payı oranında oy hakkının bulunması, sanayi grubunun kadın ve erkek bütün toplumun idari ve askeri personelin yerli ürün kullanmasının zorunlu olması, her ilçede bir teknik okulun açılması, işçi grubu kararlarından seçimlerinde mesleki temsil uygulanması, tarım dışındaki bütün işçiler için 1 saat dinlenme ile 8, madenlerde 6 saatlik iş günün kabulü, fazla mesainin 4 saati geçmemesi ve ücretli olması, 12 yaşından küçüklerin çalıştırılmaması, 3 ay kesintisiz çalışan işçinin kadroya alınması, 1 Mayıs gününün işçi bayramı olması, bazılarının süreç içinde verildiğini ama ulusal kaynakların yandaşlarına aktarımını sağlamak için geri alındığını söyleyen yanılmaz. Gizil gücü anlamak, Ne var ki henüz alınan kararlardan gerçekleşmeyenler bulunsa da 1923 Şubat'ında İzmir'in Elhamra sinemasında konuşulanların çoğu oy verenlerin ömrü sona ermeden Cumhuriyet'in yasaları haline gelmiştir. Bunu gerçekleştirmek amacıyla olsa gerek tartışmaları baştan sona ilgiyle izlemek isteyen Mustafa Kemal Paşa Hazretleri eşi Latife Hanımefendi ile Göztepe'de kayınpederi Uşakizade Muammer Bey'in körfezi tepeden bakan köşküne yerleşmiştir. Ve yine bu nedenle İstanbul basını gösterişle İzmir'e çağrılanır. Bu hem İzmir toplantısının devamı hem bir bağış hem bir barış şölenidir. Hüseyin Cahit, Ahmet Cevat, Velid Ebu Ziya, Mehmet Asım, Ahmet Emin, Supi Nuri, Hüseyin Şükrü ve Necmettin Sadık Beyler ilk vapurla İzmir'e giderler. Gazi bir tek Velid'i kabul etmez. Ötekilerle Şubat'ın 4'ü ve 5'inde iki uzun gün boyunca dünyanın bütün efendileriyle aynı anda cebelleşmekten yengiyle çıkmış, yoksul, yoksun ama çağdaş uygarlığı, kanı, canı ve onuruyla hak etmiş Türkiye halkının geleceğine ilişkin söyleşir. Ona göre basın, ulusun ses ve istencinin bir görünümü olacak, o hakkın çevresinde çelikten bir kale meydana getirmelidir. Basın adını özet yanıt Hüseyin Cahit Bey'den gelir. Egemenlik zor ve şiddetle kurulur. Ama karşılıklı hoşgörü ve alınganlığa kapılmayan dayanışma gücüyle korunur. Kartlar açık oynanmıştır. Ankara, halife ve efendisi emperyalizmin kullarına egemen bir ulusun koruculuğunu önerir. Halife ve efendilerinin tutkulu kulları ise Ankara'ya özgürlük dersi verir. Oysa bağımsızlık, özgürlük, eşitlik yani tek sözcükle betimlemek gerekirse egemenlik, sorumluluk ve hakkı insan, ihlas, kalp ve teslimiyet, ödev, yüküm, suç ve gazap ise ancak kul için söz konusudur. Kulluk ya da insanlığı yeğlemek ise kişinin kendi seçimi. Hem de belki seçimlerin en zor ve sürekli yinelerini. Bu bakımdan Darülfünun daha anlayışlıdır. Halifenin ödeneği kısıtlanınca Darülfünun açıkta kalmıştır. Öğretim üyeleri anında toplanır. Başvuru yeri bellidir. Anında karara varılır. Rektör Baltacızade İsmail Hakkı başkanlığında bir kurul oluşturulur. Üyeliklere Edebiyat Fakültesi Dekanı Köprülüzade Fuat, Hukuk Fakültesi Dekanı Aynizade Hasan Tahsin, Tıp Fakültesi Dekanı Doktor Vaset ve Fen Fakültesi müderrislerinden Şükrü Bey getirilir. Kurul hiç zaman yitirmeden soluğu Ankara'da alır. TBMM Başkanı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa İktisat Kongresi'ndedir. İsmet Paşa müderrisleri kaptığı gibi o zaman başbakanı özel bir yana birkaç pırpır dışında uçak da olmadığından özel trenle İzmir'e götürür. İki uzun gün boyunca eğitim dini mi olmalı milli mi sorununu tartışırlar. Sonunda herkes milli eğitimde birleşir. Hatta Darülfünun rektörünün ağzından daha da ileri gider. O güne kadarki uygulamalar yobazlığın dallarını budamaktan öteye gitmemiştir. Herkesin de budanan dallar daha gür, daha güçlü çıkarak aydınlığı gölgelemiştir. Artık kökünden sökülüp çıkarılma zamanı yaklaşmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa gerçek bir devrimci olduğundan köktencidir. Kökün nereye dayandığını da çok iyi bildiğinden geç bile kalınmıştır der çıkar. Zaten İktisat Kongresi'ne yansıyan çağdaş uygarlık tutkusunun heveslilerinden biri de budur. Anlayabilen safını gizil gücün yanında tutar. Halife ödeneğinden çok daha fazlasını yeni dallar ve kadrolar ekleterek Cumhuriyet'ten sağlar. Anlayamayansa İstiklal Mahkemesi'nin karşısına çıkar. Tıpkı Halife Abdülmecid Efendi'nin istifa şantajından kaygıya kapılan da sömürge Müslümanların temsil edenlerin vavelasını yayınlayan Tanim başyazarı Hüseyin Cahit, İktidar başyazarı Ahmet Cevat ve sorumlu müdürü Ömer İzzettin, Tevhid-i Efkar başyazarı Velid Ebu Ziya ve sorumlu müdür Hayri Muhittin Beyler gibi. Vor başkanı Lütfi Fikri Bey tutuklanır. Aklındakini başkasına söyletme ustası gazeteciler gözaltına alınır. Ve yargılamada onlar aklanırken söyleyen önce 5 yıl küreye mahkum edilir, sonra dileği üzerine bağışlanır. Ankara, siyasal satrançta da İstanbul'u mat etmiştir. Kimliğin kişiliğe yansıması. Artık kim ne der, neye kalkışırsa kalkışsın, yüzyılların arasını sürekli hamlelerle en kısa zamanda kapatmaya, bütünleşen altyapının üst yapı kurumlarını oluşturmaya kararlıdır. Sonradan çok toplumsal bilimciyle eylemci tuttu tutmadı, benimsendi benimsenmedi benzeri papatya falları açtıracak reformla değişimin tamamı arka arkaya sıralanacaktır. Çünkü Cumhuriyet'in azim ve kararı bunların tamamını yaşama geçirecek güçtedir. Hem de tam Cenevre'de Cemiyet-i Akvam Merkezi'nde Musul sorunuyla uğraşır, yanlarına katılan güvenlik güçleriyle Anadolu sınırını geçen inceleme komisyonunun Türkiye lehine rapor hazırladığı günlerde tam günüyle 13 Şubat 1925'te din evden gidiyor büyüsüyle patlayan Kürdistan Teali Cemiyeti Başkanı Şeyh Said isyanına karşın ya da onun sağladığı genel kabul ortamından yararlanarak atağa geçer. Artık sorunu kökten çözmenin zamanı gelmiştir. Tarih 3 Mart 1924'tür. Yer Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu. Oturum açık. 430 sayılı eğitimin birleştirilmesi ve millileştirilmesi yasası kabul edilmiştir. Meclis Başkanı Fethi Bey alkışlar diner dinmez bir gün önce Halk Partisi grubunda kararlaştırılan yeni bir hamleyi genel kurulda sunar. Urfa Milletvekili Şeyh Saffet Efendi ve 53 arkadaşının halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı soyundan olanların Türkiye dışına çıkarılmasına ilişkin bir yasa tasarısı verdiklerini, bunun da ötekiler gibi komisyonlara gönderilmeden hemen görüşülmesini istendiğini bildirir. İstek oy birliğiyle kabul edilince öneri okunur. Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde halifelik makamının varlığı nedeniyle Türkiye iç ve dış politikasını iki başlı olmaktan kurtaramadı. Bağımsızlık ve ulusal egemenliğinde ortak kabul etmeyen Türkiye, görünüşte ya da dolayısıyla ikiliye dayanamaz. Yüzyıllardır Türk milletinin felaket nedeni ve sonunda eylemli ve antlaşmalı olarak Türk İmparatorluğu'nun çökme aracı, padişah ailesinin halifelik kılığı içinde Türkiye'nin varlığına daha da etkili bir tehlike olacağı ağır denemelerle kesinleşmiştir. Aslında da halifelik, ilk İslam emirliklerinde hükümet anlam ve görevinde ortaya çıkarılmış olduğundan bütün dünya din görevlerini yapmakla yükümlü olan çağdaş İslam hükümetlerinin ayrıca bir halifelik makamı bulunmasının gerekçesi yoktur. Gerçek budur. Türk milleti kurtuluşunu koruyabilmek için gerçeğe uymaktan başka bir davranış seçemez. Rize milletvekili Ekrem Bey halifelerle padişah ailesinin kötülüklerini sayar döker. Gümüşhane milletvekili Zeki Bey, biz cumhuriyet ilan ettiğimiz zaman karşımızda sultanlığı isteyen bir kuvvet var mıydı, olabilir miydi diye başladığı sözü, ülkenin ekonomik, politik, tarımsal ve öteki iş sorunlarının hepsini çözdük de yapılması gereken bir bu mu kaldı sorusuyla sürdürünce tartışma, atılan laflarla neredeyse kişisel kavgaya dönerken başkanın uyarısı yetişir. Biliyorsunuz ki Zeki Bey, Halk Partisi'nden olmayan tek üyedir. Onun düşüncelerini sessizce dinlemek zorundasınız. Hiçbir zaman sinirlenmek doğru değildir. Olmayacak şeyler oluyor deyince ortalık yatışır. Dünden güne ders. Kişisel tartışma ve zamanımız bağnazının hemen dinsizlik yapıştırdığı Kuvayi Milliciler bir yana, önerge yandaşı milletvekilleri konuştuktan sonra söz alan Adalet Bakanı, İzmir Milletvekili, usulü fıkıh müderrisi Seyit Bey'in yasayı oy birliğini sağlayan konuşması, hem bütün varlığıyla İslam'a inançlı Osmanlı aydınının cumhuriyet eylemine dönüşmüş bilgi birikimini kanıtlayan, hem güncel meraklının din ve dünya işleri konusunda aklından geçen soruların tümünü yayıtlayan, hem de her türden yobazla öyle görünmekten çıkar umanların sayılamayacak kadar çok şey öğrenmesi için parlak bir derstir. İslam tarihinde çok büyük bir devrim yapıyoruz. Belki de dünyada bundan daha büyük bir devrim yoktur. Yürekler kuşku içindedir. Hepimizin vicdanı ve aklı istiyor ki sorun tam açıklığa kavuşsun. Dost düşman ne yaptığımızı görsün. Bilinçli ya da bilinçsiz davranıp davranmadığımızı anlasın. Her şeyden önce şunu açıklayayım ki halifelik sorunu bir din sorunu olmaktan çok bir dünya sorunudur. İnançla ilgili sorunlardan değildir. Millete ait genel hukukla ilgili işlerdendir. Her ne kadar inançla ilgili İslam eserlerinde de halifelikten söz edilmişse de bu sonradan doğmuş boş bir inanç ve çürük düşünceleri ortadan kaldırmak içindir. Halifelik demek, hükümet demektir. Kur'an, ülke işleri için iki yöntem gösterir. Birincisi, meşveret, danışmadır. Ülke işleri, halkın kendi aralarında danışmaları ile yapılacaktır ki, bugün uygarlık dünyasında uygulanan yöntem de budur. İkincisi, emir verme durumundakilere uymadır ki, bu da hükümetsizliği, anarşiyi ortadan kaldırmak içindir. Gerçi Kur'an'da halife deyimi vardır. Ama bir din esası olarak değil, eski peygamberler için adalet dağıtımı anlamına kullanılmıştır. Halifelik, halef olmak demektir. Kur'an'da kendilerinden halife diye söz edilen peygamberler, adaletli olmakta, hakları sahiplerine vermekte, haksızlığı ortadan kaldırmakta, Tanrı'nın halefi olmakla görevlendirilmişlerdir. Böyle kimselere uyumak gerektiğinden halifeye Müslümanların imamı da denir. Fakat halifenin atanma şekli, koşulları her zaman gerekli olup olmadığı konusunda ne Kur'an'da ne de hadislerde herhangi bir hüküm yoktur. Bu da olağandır. Çünkü halifelik dini temel sorunlardan değildir. Milletin kendi işidir. Politik bir sorundur. Zamana alışkanlıklara göre değişir. Bu nedenle peygamber ölürken yerine bir halife bırakmamıştır. Her ne kadar bazıları Ali, bazıları da Ebu Bekir hakkında halifelik için belge olduğunu ileri sürerlerse de doğru değildir. böyle bir belge ve esas olmadığından peygamberin yakınları kimin halife olacağında anlaşmazlığa düşmüşlerdir. Daha sonradan bu konuyu düşünen İslam bilginleri halifeliği ikiye ayırırlar. 1. Hilafeti hakikiye, gerçek halifelik. 2. Hilafeti suriye, görünüşte halifelik. Gerçek halife, gerekli koşulları kendinde toplayan, milletin seçip kesin ve genel egemenliğini kabullendiği halifedir. Ki peygamberin ölümünden sonraki 4 halifedir: Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. Ve bu dönem 30 yıldır. Gerçek halifeliğin 10 kadar koşulu vardır. Özgür olmak, duyguları ve vücudu sağlam olmak, memleket ve millet işlerini idarede iyi tedbir ve siyasi sahibi olmak, tam anlamıyla adaletli olmak gibi. Bütün bunlardan da açıkça anlaşılır ki halifelikte amaç adaletli hükümet kurmaktır. Kur'an bunu yapabilmemin yolunu göstermiş ve devlet yönetiminde ulusun birbirine danışması esasını emretmiştir. Bizim bugün yapmak istediğimiz, hatta yapmakta olduğumuz budur. Bugünkü yönetim biçimimiz Tanrı'nın da beğendiği bir yönetim biçimi olduğuna göre başımızda korkunç bir hayal gibi bir halife bulundurmanın ne anlamı vardır? Kaldı ki yukarıdaki koşullara sahip bir halife bulmak da bugün için mümkün değildir. Bazıları halifeliği kaldırmamızın öteki İslam ülkelerinde kötü yankı ve etkilere neden olacağını sanıyorlar ki çok yanlıştır. Dünya Savaşı'nda İstanbul'daki halifenin kutsal savaşa çağırma buyruğuna hiçbir İslam ülkesi katılmamıştı. Irak'ı, Suriye'yi ve halifelik merkezi İstanbul'u Hindistan'ın Müslüman askerleri işgal etmedi mi? Şeyhülislamlarımız Malta'da tutsak iken hiçbir İslam ülkesi yardıma koştu mu? İslam dayanışması. Kaldı ki Müslümanların birbirine yardım etmesi için bir halifenin varlığı da şart değildir. Müslümanların yardımlaşması din gereğidir. Bu zorunluluk halife adı ile bir makamda oturmasından ötürü değildir. Çünkü İslamlık'ta ruhaniyet, yani buna dayanan bir hükümet yoktur. İslamlık'ta tek kutsal kavram haktır. Onun içindir ki peygamber, Tanrım benim mezarımı tapılır put yapma diye dua ederdi. Böyle bir din halife adıyla birinin başınıza oturmasını ve tapınılacak kadar kutsal sayılmasını kabul etmez. Önce de söylediğim gibi halifelik bir ulus işidir. Bir tür vekilliktir. Ulus ile halife arasındaki anlaşmaya dayanan bir sözleşmedir. Bu sözleşme ile halife, tasarrufu ammeye, bütün Müslümanların genel ve ortak işlerini görme, sahip olur. İslam hukukunda buna velayeti amme denir. İslam bilginlerine göre velayet, ister razı olsun ister olmasın, birinin başkasına söz geçmesidir. İslamlık'ta hiç kimsenin başkası üzerinde böyle bir hakkı yoktur. Çünkü İslamlık'ta sınıf imtiyazları ve soyluktan gelme haklar usulü mevcut değildir. İslamlık tam anlamıyla demokratik bir dindir. Hiç kimseye imtiyaz tanımaz. Büyük küçük, aşağıda yukarıda herkes Tanrı önünde eşittir. İslamlık'ta yalnız bir kişinin rızasız söz geçirme hakkı vardır ki o da babadır. Çünkü çocuk kendine bakamaz, haklarını koruyamaz. Bir çocuğun yararını ve iyiliğini herkesten çok düşünecek olan da babasıdır. Bu nedenle çocuğun rızası olmadan baba, çocuğun velisidir. Başka hiç kimse kendiliğinden böyle bir hakka sahip değildir. Bir kimsenin böyle bir hakka sahip olabilmesi için mutlaka bir kimsenin kendi isteğiyle ona bu hakkı vermesi gerekir. Böyle bir velayet almış olana da müvekkil denir. Halifenin sahip olduğu velayet de bu türden bir vekalettir. Ve ancak ulusun vermesiyle meydana çıkabilir. Yoksa miras gibi babadan evlada geçmez. Soydan gelme halifelik yoktur. Vekillik mutlak olarak verilebileceği gibi kayıtlı, koşullu, kısıtlı olarak da verilebilir. Ya da toplum böyle bir vekile hiç gereksinim duymaz. Kendi işini kendisini görebileceğini düşünür ve hiç kimseye velayet, yani vekillik, yani halifelik vermez. Bu da mümkündür. Buna engel olacak ne bir din kuralı ne de bir hukuk kuramı vardır. İşte bugün biz bunu yapmak istiyoruz. Ulus böyle bir karara varınca da artık halife yok demektir. Bu tür yönetim cumhuriyettir. Tanrı'nın istediği ve beğendiği toplum yönetimi de budur. Bu yönetimin aracı akıldır. Kur'an baştan sona kadar aklı ve akıllıyı yüceltir. İslamlık akıl ve mantık ile birlik ve birleşiktir. Bu nedenle gerek ayetler gerekse hadisler taklitçiliği, yani isterse bilgin olsun, bir kimsenin belgesiz ve dayanaksız sözlerine uymayı yasaklar. Her şeyin inançla değil belgeye ispatlanmasını ister. İslamlık eğitim ile de birliktir. Bilimden hiç ayrılmaz. Onun içindir ki peygamberimiz, bilim Çin'de de olsa gidiniz öğreniniz, bilgiyi ve ustalığı beşikten mezara kadar öğreniniz demiştir. Ve bir zamanlar Avrupa, bilgisizliğin koyu karanlığı içindeyken İslam ülkeleri uygarlık yollarında çok ilerledi. Şimdi neden bu ülkeler harap ve Müslümanlar bilgisizlik içinde kalmıştır? İslamlık ilerlemeyi o zaman engellemiyordu da şimdi neden engelliyor? Demek ki bugün ilerlememize engel olan gerçek İslamlık değildir. Bilgisizlikten, körü körüne taklitçilikten doğan yersiz anlayış ve anlatıştır. Bugün İslamlık uydurma söylentilerle dolmuştur. Oysa ki Peygamberimizin en büyük duası "Tanrım bize eşyanın gerçeğini göster" idi. Halkımız bunları bilmiyorsa kabahat onun değil, anlatamadığımız için bizimdir. Halkımıza gerçekleri anlatalım, uyaralım, aydınlatalım, öğretelim. Halifelik, halifelik diye çökmüş, yoksullaşmışız. Artık yürüyelim. Bundan sonra kimse söz almaz, sıra oylamadadır. Ve o 3 Mart 1924'ün Cumhuriyet Meclisi yüzyılların arasını bir günde kapatır. Zaten 430 sayılı yasayla eğitim birleştirilmiş ve millileştirilmiştir. 431 sayılı yasayla hilafet kaldırılır. 432 sayılı yasayla da şer'iye ve evkaf vekaleti ikiye bölünerek Diyanet İşleri Başkanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne indirilir. Hukuk Devleti. TBMM hukuk devleti kuracağını uluslararası bir anlaşmaya yazdıran ilk devlettir. Kapitülasyonlar tümüyle kalkınca büyük devletler kendi uyruklarının derdine düşer. Lozan'daki her oturumda tıpkı günümüzde AB komisyonlarında çiğnenen Kıbrıs'ta kızı gibi bu konuyu gündemin bir yerine mutlaka sokuşturur. Türkiye Büyük Millet Meclisi İktisat Kongresi'nde beliren reform eğilimlerini hayata geçirmekte duraksamayacak güç ve bilince sahiptir. 4 Şubat 1923 gününün saat 18 oturumunda Lozan'daki başdelegesi İsmet Paşa'nın ağzından sunduğu bildiride Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin yabancılara mahkemelerde iyi bir adalet sağlamayı, her bakımdan güvence altına almayı ve egemenliğini tümüyle kullanarak hiçbir yabancı karışım olmaksızın bu adaletin yerine getirilmesine göz kulak olmaya yetenekli bulunduğunu daha önce belirtme fırsatı bulmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, göreneklerde ve uygarlıktaki gelişmenin haklı göstereceği bütün reformları gerçekleştirmek için araştırma ve incelemelere girişmeye de aynı ölçüde hazırdır güvencesini kendiliğinden verir. Görüşmeler açıldığında Lord Curzon, "Beni Türkiye'nin hukuk devleti olması değil, uyruklarımın güvencesi ilgilendirir. O güvence de böyle geniş anlamlı bildirilerle değil, antlaşma maddelerinde kesin hükümlerle sağlanır açık sözlülüğüyle adli kapitülasyonu sürdürmeye çalışır. Bilinen gerçektir, başaramaz ve bütün büyük devletler aynı bildirde verilen sözlerle yetinmek zorunda kalırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti hiçbir yabancı karışımına izin vermez. Ama hiçbir kişi, kurum, devletin baskısı altında olmaksızın tamamen kendi halkının gizli gücünün istenci olarak din devletini hukuk devletine dönüştürmeye karar vermiştir. Bunun için de kendine 5 yıllık bir süre tanımaktadır. Bu 5 yıl içinde Adalet Bakanlığı memuru olarak savaşa bulaşmamış ülkelerin hukuk uzmanlarından yararlanacak, böylelikle çok hızlı bir reform. Hatta o zamanın modası kesintisiz devrim sürecine girecektir. Bunun için de kayıtsız koşulsuz ulusa ait egemenliğin kullanılma biçim ve biçimini belirleyecek üst yapı kurumu anayasaya sıra gelmiştir. Bir haklar bildirgesi niteliğinde olan 1921 anayasası daha sonra köy kanununa çevrilmek üzere yerini 1924 anayasasına bırakacaktır. Komisyon sözcüsü Gelibolu milletvekili Celal Nuri Bey'in "Önerimizin kaynağı doğrudan doğruya ulusal devrimdir. Yani bu devrim olmasaydı bundaki maddeleri düzenlemeye de gücümüz olmayacaktı" girişiyle sunduğu anayasa, hem kuvvetler birliği ilkesini hem insan ve yurttaş haklarını bağdaştıran bir özellik taşır. Artık buna ve Lozan Barış Antlaşması'na Türkiye'nin kararı olarak giren hukuk devleti temeline uygun yasaların yaşama geçmesi kaçınılmazdır. Zaten nüfusun 1/3'ünü oluşturan kadınların öncüsü olanlar, kadınları yarım insan sayarak seçme seçilme hakkından yoksun kılan, tanıklığı bile ikiye karşı bir erkek niteliğinde bulunan, mirastan yarı pay ayıran, evliliğin devamını erkeğin iki dudağı arasına sıkıştıran, mecellenin şer'i hükümleri yerine Kuvayi Milli ve Kurtuluş Savaşı sürecinde çok zaman erkekleri aşan özgeçileriyle yengideki payları karşılığında tam ve eşit hak tanıyan bir yurttaşlar yasası istiyordu. İktisat Kongresi daha pek çok alanda yasal düzenleme kararına varmıştı. Bu bağlamda salt yurttaşlar yasası değil, ticari ilişkileri uluslararası hukuk düzlemine çıkaran ticaret, insan ilişkilerini dünya gereklerine göre düzenleyen borçlar ve yaptırımları kısasın elinden yasaya aktaran ceza yasalarının hazırlıkları hızla ilerler. 7. ayrımın sonu, sayfa 88.